Ekmek olur alın teri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Gülşen Ayvaz, teknik yönetimde sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Bu haftaki konumuz engellilerin istihdamı ve otizm, Down sendromu ve istihdam olacak değerli dinleyicilerimiz. Sizler de bu konuya ilişkin sorularınızı, fikirlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Aynı zamanda internetten de bizlere ulaşabiliyorsunuz. Canlı yayını da buradan takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da podcast bölümünden yine dinleyebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz. Adresimiz www.turkiyeninsesiradyosu.com. Evet, bugün çok değerli ve özel konuklarımız var. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin ilk Down sendromlu girişimcisi Kadir Ozan Ulusoy ve babası Sayın Ali Ulusoy bizlerle beraber. Aynı zamanda program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Gürel Bülbül. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, engellilerin istihdam edilmeleri toplumsal entegrasyonun sağlanması açısından çok önemli. Bir işi olan, toplumda kendisini işe yarar hisseden engellilerin toplumsal entegrasyonları çok daha kolay gerçekleşiyor. Bunun yanında engellilerin istihdam edilebilmelerinin en önemli koşulu toplumsal hayatta görünür olabilmeleri. Aslında ülkemize baktığımız zaman sokaklarda pek engelli de göremiyoruz. Çünkü altyapı da buna hazır olmayabiliyor. Bunun sıkıntılarını da yaşayabiliyoruz. Evden sokağa adım atabilmeleri ve bu sayede de toplumsal hayata karışabilmeleri çok önemli. Adımlar atılıyor ancak yeterli olduğunu şu anda söylemek belki biraz güç olabilir. Engellilerin istihdam edilmeleri konusundaki esas sorun nedir? Özellikle zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin istihdam edilmesi konusunda neler yapılıyor? Bu gibi sorulara bugün cevap arayacağız. Ama öncelikle engellilerin istihdam edilmelerindeki ana sorun nedir? Bunu bir irdeleyelim Sayın Bülbül.
Ben önce sözlerime 23 Nisan'a vurgu yaparak başlayacağım. Yarın Dünya'nın Çocuklarının Bayramı. Dolayısıyla bugünden 23 Nisan'ı kutlayarak başlayayım. İkinci olarak da çok konuşmayacağım ben. Çünkü bugün çok özel bir konuğumuz var. Ve bütün bu konuştuklarımızın aslında gerçek hayatta nasıl olduğunu ve engellilere yönelik politikaların ne ölçüde hayata geçebildiğini doğrudan dinleme şansımız var. Bu fırsatı çok da benim konuşmamla harcayalım istemiyorum açıkçası. Engellilerin istihdamında siz de bahsettiniz. Toplumsal hayatta görünebilir olurlarsa istihdam edilmeleri de bir ölçüde kolaylaşabiliyor. Ülkemizde kota uygulaması var. 50 ve üzeri çalışan olan bütün iş yerleri %3 oranında engelli istihdam etmek durumunda. Fakat veriler bunun böyle olmadığını gösteriyor. Bu kotaların doldurulamadığını gösteriyor. Bunun da bahsettiğimiz gibi çok temel bazı sebepleri var. İş yerlerinin engellilerin istihdamına uygun olmaması, toplumsal hayata katılmanın engelliler açısından zor olması gibi çok ana engeller var. Bu engelleri aşmış, kendisi istihdam edilmek yerine başkalarına istihdam etme fırsatı yaratmış Türkiye'nin ilk Down sendromlu girişimcisi bizle birlikte. Dolayısıyla söylediğim gibi ben çok konuşmayayım. Bugün Ozan konuşsun, bize bu engellilerin istihdam edilmesindeki bütün yaşadıklarını anlatsın.
Evet, tekrar hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Siz bir Down sendromlu bireysiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk girişimci Down sendromlu bireysiniz. Öncelikle tebrik etmek lazım sizi. Tebrik ediyoruz. Nasıl bir his girişimci olmak? Öncelikle bunu soralım.
Tabii biraz heyecan verici. İlk defa bir patron olduğum için ve bazı sorun üstümde olduğu için oluyor.
Evet, sorumluluk üstleniyorsunuz, daha çok yoruluyorsunuz belki. Zor tarafları var ama hoş tarafları da olsa gerek. Neler hissettiriyor kendi işinize sahip olmak?
Daha bir keyifli iş yapıyorsunuz. Fakat insan sevdiği bir iş yaptığı sürece mutlu olması gerekir.
Evet.
Ben de işimi sevdiğim için bana kolay geliyor.
siz de mutlusunuz yani. Evet. Ne kadar güzel. Bundan önce tabii ki eğitimler aldınız, çeşitli eğitimler aldınız ve farklı sektörlerde de çalıştınız. İş hayatına nasıl başladınız?
İlk hayatım babamın yanında başladım.
Evet.
Öyle yaratıcılık dağımda gibi dersler aldım.
Çıraklık mesleki eğitimde okurken stajını bizde yapmıştın değil mi?
Evet. Evet.
Eğitim de aldı değil mi aynı
tabii,
zamanda?
Tabii. Eğitimden bahset. Ne eğitimleri aldım? Önemli çünkü. İlk öğretimden sonra hangi okula gittiğini söyleyebilirsin?
Esmeri bilmiyorum.
Dördüncü akşam sanat, matbaa.
Mesleki eğitim matbaa bölümü. Mezunuyum. Önce şakık. Şak olmuştum.
Evet.
Sonra kayfalık belgesini aldım. Bir kayfayım. Tabii daha eğitimi geçtikten sonra da.
Babanızın yanında çalıştınız belli bir süre. Evet.
Daha sonra bir teknik eğitim hastasında satış danışmanı görevini aldım.
Ama öncesinde Çankaya Belediyesi'nin.
Çengel
Kafe'de.
Evet, şimdi, Down sendromları evet, çalıştı bir evet. Kafe galiba. Evet.
O da arkadaşlarım ya. Kahvaltılık yaptım. En sonunda işte Down Ekim Ajansı adında ilk kurum projesiydi. Benim böyle bir projeye bağ geleceğine hiç bilmiyordum bile. Bir e-mail yoluyla anneme geldi. Annem bana soğuk çalışmak ister misin diye. Ben de bir yani bir evden olsun diye kabul ettim. Anneme söyledim. Ondan sonra benim düşünceme onay çıktı. İşte ilk gördüm böyle bir Doğum Nükleme Ajansı adında bir engelliye bu işi yapabilir mi diye.
Evet, Doğum Reklam Ajansı adında bir ajans kurdunuz.
Evet.
Ve engelliler mi çalışıyor burada şu anda?
Şu anda patronu benim.
Evet.
Annem ve kardeşim de benim elemanlarım. Şimdi iki elemanım var.
Evet.
Ama eğer ilki istedikçe elemanlarım artacak tabii.
Evet. Peki engelli bireyleri çalıştırmayı düşünür müsünüz?
İlk bir staj deneyimi almak isterim onları. Bir ayık bir ücretsiz bir eğitim vermek istiyorum. Daha sonra bakarım yani işini iyi yapıyor mu, bana saygısı var mı?
Evet.
Ondan sonra kadroyu ararım.
Evet, çok güzel. Siz de Sayın Ulusoy, Ali Ulusoy, Ozan Ulusoy'un babasısınız. Ve belli ki çok da destek vermişsiniz de aynı zamanda. Ve kendi işini kurmasına da tabii ki belki destek verdiniz mi diye sorayım.
Tabii
yardımcı
ki.
Oldunuz mu?
Tabii ben Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği Başkanıyım. İşkur'un engellilerin iş kurması ile ilgili proje çağrısı olduğunu öğrenince bir engelli girişimciliği konusunda bir proje yazalım istedik. Çünkü Ozan daha önce bir teknoloji mağazasında çalışıyordu, seviyordu ama ben şair bir adamım, niye burada çalışıyorum, niye oyuncak satıyorum dedi. Gitmek istemedi belli bir süreden sonra, 10 aydan sonra.
Şairlik tarafı da var.
Var, evet.
Onu da konuşalım o zaman.
Yayınlanmış bir kitabı var. Ondan sonra Ozan'ın tabii çıraklık mesleki eğitimde matbaa bölümü mezunu oluyor olması bizim proje yazmamıza işimize geldi. Çünkü öbür türlü KOSGEB'in girişimcilik kursunu bitirmiş olması gerekiyordu. O zaman alandan geliyordu. Projeyi yazdık. Benim reklam ajansım Down Reklam Ajansı diye kabul edildi proje. Fakat sorun şöyle çıktı. Ozan'ın imza yetkisi ile ilgili bir sıkıntı çıktı. Fakat dediler ki biz de dedik hani biz bunu yapacağız. Siz hani destekleseniz de yapacağız. Desteklemezseniz de ama anlayışlı davranlar. Dediler ki biz o zaman görelim. Hani zihinsel engellilerin hani bir iş yapıp yapamayacağını görelim. Onun için destekliyoruz dediler ve 26 bin liralık bir hibe desteği verildi.
Çok güzel.
Ozan sublimasyon baskı alanında bir iş kurmuş oldu. Yani neler üretiyorsun? Daha reklam ajansında neler üretilebiliyor Ozan?
Kupa
bardak, baskı, evet.
Bardak atıyor. Şişet baskı, yastık baskı,
plaket.
Evet, ben de Mouse burada band. Broşürünüzü elimde tutuyorum aynı zamanda. Gerçekten çok güzel işler var.
Yapboz, çerçeve.
Evet, yani engellilerin tabii istihdam edemeleri çok önemli. Sayın Güray Bey'in, Okan Bey'in de söylediği gibi belirli bir kota var. Fakat bu gerçek anlamda uygulanmıyor. İşte işverenler engelli bir bireyi istihdam etmektense cezasını verelim diyorlar.
Evet.
İşte bu engelli çalıştırmak zorunda olup da çalıştırmayan işverenlere kesilen cezalardan engellilerin bu tür girişimcilik ya da diğer eğitimleri destekleniyor aslında. Bir birey olmak, sizin de en başta söylediğiniz gibi sokakta oluyor olması, görünüyor olması çok önemli. İşe yarıyor olma duygusu, örnek olması, diğer engellilere ışık tutuyor olması ki Ozan'ın da çok güzel az önce söyledi. Ozan aslında bu yıl bir Avrupa Birliği projesi kapsamında, Leonardo projesi kapsamında Türkiye'ye gelen İtalyalı engelli arkadaşlarına staj olanağı sağladı aslında iş yerinde. Onun için de tabii iyi örneklerin çoğalması gerekiyor. Ozan da onlardan bir tanesi. Söz onun. Biz konuşmayalım. Patrona.
Evet. Peki. Kendi işinizi kurdunuz. Şu anda çalışıyorsunuz. Evet. Ne zamandan beri? 2 sene mi oldu kendi işinizi kuralı?
Onun için hatırlamıyorum.
1 yıl.
Bir yıl oldu. İlk başlarda zorlandınız elbette, değil mi? Evet, her iş tabii. Kuran gibi zor bir iş. Ancak şu anda birazcık da bir başarı hissi seziyorum ben. Başarmışlık hissi seziyorum. Doğru mu seziyorum?
Evet.
Evet. Peki, Çengel Kafe'de siz orada çalışıyordunuz. Daha sonra bir teknoloji firmasında çalıştınız.
Evet.
Başkasının yanında çalışmak nasıl bir his? Kendi işini yapmak nasıl bir his?
Başkasının yanında çalışmak... Ne bileyim, şöyle söyleyeyim ben size. Kendi işimde çalıştığım zaman özgür olabiliyorum.
Evet.
İstediğimi kendim yapabiliyorum. Böyle bir sıkıntı yok. Kendine bir sınırlama, kreasyonlama yok.
Hı hı.
Ama başkasıyla çalıştığım zaman onun sesinden çıkmayacağım, onun dediğini yapacağım. Onun gözüne girmeye çalışacağım. Sanki bir yarışma yapıyormuş gibi.
Hı hı.
Sanki diğerleri rakip. Ben ona gitmeye çalışacağım. Birisiyim gibi. Özgürlüğümü
evet.
Özgürlüğümü biraz da kısıtlıyorlar gibi geliyor.
Aslında bu çoğumuzun yaşadığı bir şey.
Yani. Ben burada tam söze gireyim. Ozan'ın ifade ettiği, çok net ifade ettiği durum aslında bütün ücretli çalışanlar için geçerli.
Herkes yani, kendi işinin patronu olmak
herkes ister, kendi işinin patronu olmak istiyor. Bunun yanında çalışma hayatı zaten başlı başına çok zor bir dönem. Hep programlarda bahsediyoruz uzun uzun yurt dışındaki vatandaşlarımıza emeklilik koşullarını, ne zaman emekli olabilecekleri, nasıl emekli olabilecekleri anlatıyoruz. Çünkü niye? Herkesin çalışırken en büyük hayali emekli olduğunda ne yapacağı. Dolayısıyla bu çalışma hayatının birisinin şirketinde geçmesi Ozan'ın da bahsettiği bazı başka sorunları ortaya çıkartabiliyor. Bu açıdan şu çok önemli. Türkiye'de bugüne kadar engellilerle ilgili yürütülmüş bütün politikalar engellileri istihdam etmek üzerine. Yani önce bir kota koyuyoruz. Belli bir çalışan sayısının üstünde çalışan olan iş yerlerine zorunluluk getiriyoruz. Ali Bey'in de söylediği gibi zaten pek çok işveren iş yerinin fiziki koşulları zaten engellilerin çalışmasına müsait olmadığı için idari para cezalarını ödemeye mecbur kalıyor bir anlamda. Kendileri de tercih ediyor olabilir ama önemli ölçüde mecbur kalıyor. Ve bu politikamız işlemiyor. Fakat bütün dünyada uygulanan tek politika bu değil. Engellilerin bir kere öncelikle farklı bir bireymiş gibi algılanmalarının sonunu getirmek gerekiyor. Yani bu bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Önümüzdeki uygulamalar şunu gösteriyor. Türkiye'de halen engellilerin istihdamıyla ilgili bir veri yok. Yani evet bugün söylüyoruz Türkiye'de işsizlik oranı şu diyoruz ama engellilerin işsizlik oranı diye bir veri Türkiye'de üretilmiyor. Neden? Çünkü bütün engellilerin istihdam edilmeleri gibi bir kaygımız yok. Bu kaygımız olsaydı kaç kişinin engellinin istihdam edilmediğini ve engelliler arasındaki işsizlik oranını ölçerdik.
Hı hı.
Biz şu an istihdam ettiğimiz engelli sayısını söyleyebiliyoruz ancak.
Evet.
Ya sanki bir lütufmuş ve engellileri sokağa çıkartılmış da istihdam ediyormuşuz gibi şu kadar engelliye istihdam ettik. Halbuki evet. Engellilerin kaçının iş sahibi olmadığı, kaçının kendi işini yaptığı gibi bir verimiz yok. Ki zaten ilk girişimcimizden bahsediyoruz. Önemli bir başlangıç ama mutlaka bunun gerisinin getirmesi lazım. Bir de çok önemli bir politika uygulaması korumalı iş yerleri. Özellikle zihinsel ve bu tip engelleri olan bireyleri istihdam eden işverenlere korumalı iş yeri ismi veriliyor ve çok ciddi prim teşvikleri var. İşkur da bu politikanın bir tarafı konumunda. Bu politika tamamen bu az önce bahsettiğimiz fiziksel engellilerin, iş yerlerinin fiziksel konumlarının engellilerin istihdamına uygun olmaması durumunu ortadan kaldırmak üzere hayata geçirilmiş bir proje. İngiltere temelli, İngiltere'de uzun yıllardır uygulanmış bir proje. Tamamen engelliler için hazırlanmış bir iş yerinde 10'da 8 oranında yani %80 oranında engellilerin istihdam edildiği ve buna ilişkin fiziki yapılanmanın kurulduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Korumalı iş yeri bu anlama geliyor. Ve burada çalıştırılan engellilerin ne ücretlerini ne sigorta primlerini işveren ödemiyor. Devletin finanse ettiği bir yapı. Hı hı. Bu açıdan bu tarz uygulamaların da geliştirilmesi gerekiyor. Ama Ozan'ın söylediklerinden şunu ben çok net çıkarttım. İngiltere'deki uygulamada da bu tarz eleştiriler vardı. Korumalı iş yeri dediğiniz zaman da sadece engellilerin engellilerle bir arada bulunduğu bir yapı. Bu evet belki istihdam sorununu çözüyor. Ama toplumsal entegrasyon konusunda soru işaretleri uyandırıyor. Belki söylediğimiz gibi diğer politikalarla birlikte uygulanırsa çözüm olabilir. Ama onun dışında tek başına uygulanması, şu an Türkiye'de uygulanıyor olması da sorunu çözmüyor. Bu açıdan engellileri farklı bir bireymiş gibi algılamayı son verip bütün hayatı toplumsal çalışma hayatı ayırmaksızın engellilere uygun hale getirmemiz lazım. Ve ancak ondan sonra Ozan gibi örnekleri çoğaltabiliriz ve bütün engellilere istihdam konusunda ve toplumsal entegrasyon konusunda bir yol açmış olabiliriz.
Evet. Ali Ulusoy, siz de bir Down sendromlu girişimcinin babasısınız ve aynı zamanda da bu alanda da sivil toplum kuruluşlarında da görev alıyorsunuz. Özellikle zihinsel engellilerin istihdam edilmeleri konusunda ne gibi adımlar atılması gerekiyor ya da şu anki adımlar sizce yeterli mi?
Öncelikle zihinsel engelli bir bireyin çalışabilmesi için bağımsız yaşam becerilerini kazanmış olması, para saymayı, giyinmeyi, konuşmayı, yürümeyi,
sevmeyi
çok önemli.
Biliyor olması, bilmesi lazım. Peki bağımsız yaşam becerisini önce bir kavuşturmamız lazım. Onun dışında tabii güzel şeyler yapılıyor ama neyle başlıyor? Önce bütün zihinsel engelliler önce galoş üretmekle başladılar ama o değil, bir yere kadar bu tamam. Onun dışında diğer turistik eşya yapımında çalışır belki. Belki başka bir alanda çalışır. Öncelikle tabii ki bir lütuf gibi değil. Çalışmak bir insanlık görevidir zaten. Çalışan insan kendisini değerli hisseder. Aile bütçesine katkıda bulunur. Zihinsel engelli olup olmaması fark etmez. Zaten önce bir birey o. Bir evet. insan. Ama zorluklar vardır. Peki neler yapılabilir? İşte korumalı iş yerleri denildiği gibi aile işletmelerini belki de düşünmek lazım. Aile girişimciliği düşünmek lazım. Örneğin İşkur bize dedi ki Ozan mı bu yapacak bu işi? Ben şimdi düşünüyorum. Ben avukatım. Bir iş yeri kurduğumda tek başıma ben bile yapamıyorum. Neticede elemana ihtiyacım var. Yani evet. O zaman neticede benim sekretere ihtiyacım var, halkla ilişkilere ihtiyacım var gibi. O zaman hani engelli bireyi sadece kendisi yapmaya da zorlamamak lazım. Önemli olan engelli bireyin ekonomik ilişkinin içerisinde olması, istihdam yaratması, kaynak yaratması ve hani nedir işe yaramışlık duygusu parayla ölçülecek bir şey değil. Ve bunu gördükçe de nedir engellilerin istihdamı önemli. Engellilere sadaka vermemek lazım. Engellilere lütufmuş gibi de değil. Hayır, bu bizim hakkımız ama engellinin önce bunu kabul etmesi lazım. Sadece zihinsel engeller değil, diğer engel gruplarında da engelli birey ve engelli olmayan bireylerin birlikte çalışması lazım ki öbür türlü biz onları sadece bir köşeye sıkıştırmış ve atmış evet. oluruz. İstediğimiz kadar güzel lüks iş yerleri kuralım ama hayır, engelli yaşamın her bireyinde, engellinin kardeşi engelli değil. Engellinin belki sadece bir yeri engelli, onun dışında örneğin Ozan örneğine baktığımızda Ozan neresi engelli? Ozan sosyal zeka anlamında benden daha zeki birisi. Cümleler, mantık anlatılması benden de daha değerli ama onun ya da bir başka diğer engelli bireylerimizin aslında yapabilecekleri çok şey var ve onu görmek ve onu genişletmek lazım. Gelişmeler iyi tabii ki. Yeterli mi? Değil ama en azından engelliler, engelli yakınları, engelli lerle çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve hükümet herhalde çalışmalar yapacak, yapıyordur da, ama takipçisi olacak olan biziz. Yani biz isteyeceğiz. Hani evet. Bunu talep edeceğiz.
Siz önemli bir noktaya parmak bastınız az önce. Engellileri tanımadan da aslında onların sıkıntılarını anlamak da pek mümkün değil. Toplumun bir köşesine itip onları tanımadan, onları sevmeden ve de çok önemli bir şeyden bahsettiniz Sayın Ulusoy az önce. Sevmekten bahsettiniz. Sevmeden, insanları tanımadan, sevmeden sıkıntılarını anlamak da mümkün olmuyor. Empati kurmak da mümkün olmuyor. Bu da var aynı zamanda. Peki siz Türkiye'nin ilk Down sendromlu girişimcisinin babası olarak Down sendromlu bir evlat sahibi olmayı nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir his?
Yani bir daha seçme şansım olsaydı, yani dünyaya bir daha geleceksin, gelmek istiyor musun diye sorsalar, Ozan'ı görecek olsaydım, o bile ya da diğer Down sendromlu tüm bireyleri sadece görmek için bile dünyaya gelinir, o kadar güzel bir şey. Yaşamayan bilemez, zorluklarına tabii ki vardır ama onun dışında hani Down sendromlu bir bireyin adı Ozan'ın babası oluyor olmanın verdiği keyif hiçbir şeyle ölçülmez yani. Zorlukları mutlaka vardır ama hani herkesin zorlukları var. Onun için daha sonra Down sendromlu bir birey olarak onun eğitimiyle, onun arkadaşlarıyla, onun özel yaşantısıyla, onun çalışma yaşantısıyla birçok şeyle tanık oluyorsunuz. Ama hani elbette uzaktan izliyorsunuz ama onun başarısını görünce de oh be, ben bazen Ali Bey'in oğlu derler Ozan için ama hayır, ben Ozan'ın babasıyım.
Evet. Peki Ozan Bey, bundan sonrası için neler planlıyorsunuz hayatınızda? İşinizle ilgili olabilir, genel olarak neler planlıyorsunuz?
Birçok bir plan vardı aklımda. İşimizde çok geliştirip, önce Türkiye genelinde, sonra Avrupa genelinde yaygınlaştırmak istiyorum.
Ha, şeyleri söyleyebilirsin, nerelere İş yaptım ve hangi illere iş ürettim?
Evet, onu konuşmadık. Evet. Bu zamana kadar neler yaptınız?
En son aldığın siparişi hatırlayacak mısın bakalım? Yurt dışına yayın yapan bir kuruluş var. Köln'den.
Yurt dışına da şu anda tabii,
yurt dışına yayın yapıyorsunuz. Tabii. Ne? İlkay Hanım ne sipariş vermişti? Köln'deki Gelincikler Derneği. Kitap ayracı siparişi verdiler. Evet. İstanbul'a satış yaptın.
Sürekli satışım işmiş. Sipariş üzerine.
Evet.
Ve kişiye özel bir baskı şeklinde çalışıyoruz.
Evet, peki baskıyı kim yapıyor? Hemen soralım. Biraz ayrıntıya da girelim o zaman.
Onu bizim çıkış servisimiz kardeşim bilgisayar konusunda usta bir arkadaş. Üste bir kardeşimdi.
Barış.
O Barış tabii. O bilgisayardaki işte fotoğrafın ebatını, boyutunu.
Peki sen neyle uğraşıyorsun girişimci olarak? Sen hani o bir iş yapılıyor, Barış grafik kısmı yapıyor. Sen ne iş yapıyorsun?
Sadece patron musunuz?
Yok, ben aynı zamanda bu sosyal paylaşım sitelerinde ne bileyim. Reklam bölümünü ben yapıyorum.
Evet, evet.
Ya zaten bizim de amacımız reklam ve sipariş üzerine.
Yani mesela bizim şu elimizde görmüş olduğumuz Down Reklam Ajansı'nın broşürünü siz mi dizayn ettiniz? Nasıl oldu?
Kardeşim dizayn etti. Hı-hı. Ona kendiye fotoğraf çektiler. Biraz karanlık istiyor bazı resimler ama...
Sen yani bu işin yönetimindesin aslında. Evet, yani her şey senin olayından geçiyor ve ondan sonra
evet.
Hayata geçiyor.
Peki Deniz, sevgi dedin. Sevgiyle bitirelim istersen. Bir şiir okur musun bize?
Tabii. Ağlasam sesimi duyar mısınız misalarında? Dokunabilir misiniz gözyaşlarımı eriniz ya? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel. Kelimeyim ise kifayetsiz olduğunu. Ben bu değerde düşmeden önce bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yükleşmişim. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Orhan Bey'i de buradan almış olduk.
Evet, çok güzel de okudunuz. Şair tarafınıza da o zaman hemen değinmiş olalım.
Tabii.
Kaç senedir şiir yazıyorsunuz?
Ben ne bildiğim diye yazıyorum esasen. İşte kalitiyede, defterde hep yazıyorum. Hı-hı. Bir gün şeyimin arasında bir ayar yapayım, en güzel yani bir ara geçeyim. Babama verdim onları da. Babam baktı, işte ormana küçük da küçükken şeye yazdığım için imi atarlarım oluyordu.
Evet.
Babam onları düzeltti. İşte babamın alışmış olduğu bir matbaa şeyinde, matem evinde. Onları düzenledi.
Ve şu anda bir kitap halinde mi?
Sonra bir kitap halinde. İkinci baskısını yaptık. Şimdi yakında iki kitap da çıkıyor.
Evet. Evet. Bir sıkıntı mı vardır? Hemen soralım.
Şuraya geçeyim.
Evet. Evet, biz de en kısa zamanda bekliyoruz o zaman bu şiir kitabınızı. İlk şiir kitabınızı peki dinleyicilerimiz ulaşmak isterse nereden bulabilirler? Hangi isimle bulabilirler?
Kitap yaşamam ben de. Hı-hı. Ben pek yani evine pek güvenmediğim için çünkü bazen satıyoruz ya da satmıyorlar.
Aa, evet, internete koymayı düşündünüz mü?
Web siten kendi reklam ajansında Dağım Reklam'dan alabilirler.
Aa, öyle evet. Mi? Tamam.
Onu o mutlaka zaman vurgulayalım yayın tamamlamadan. Evet. Özellikle bu kadar konuşmadan sonra mutlaka Ozan'ı fiziksel ayrıca olarak da görmek isterim. Sosyal medya.
Yani, sosyal medyada zaten sürekli kitabın fotoğrafını çekip gönderiyorum. Sağ olsun arkadaşlar da rekep imzalarını yaptığım için ben. Onlar da sağ olsun benim kitabı çekip tekrar gönderiyorlar. İşte okuyun siz de beğenin gibisinden.
Evet, dinleyicilerimiz için isterseniz sizin web sitenizi hemen biz bir aktaralım. www.downreklam.com adresinden Sayın Ozan Ulusoy'un sitesine ulaşabiliyorsunuz. Down Reklam Ajansı'nı buradan, Down Reklam Ajansı hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda sizin şiirlerinize de buradan ulaşabiliyoruz değil mi?
Benim şiirim onda pek yok.
Yok mu? Evet.
Down Reklam Ajansı nedir? Ne bileyim, ünlüyümüz.
Bu işle ilgili bir adres o zaman. Şiirlerinize nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz?
Şiirimize nasıl ulaşabiliriz?
Koyarız oraya.
Koyarız.
Evet, belki kişiye özel bir sayfa olur değil mi? Blog gibi. Evet. Oradan bakabiliriz. Paylaşmanızı isteriz şiirlerinizi.
Tabii.
Evet, sizin aktaracağınız bir husus vardı.
Ben artık bu kadar Ozan güzel konuşmuşken ben üstüne hiçbir şey söylemeyeyim. Ama çok özel bir insanla birlikte olduğumuzu ben zaten hani kişisel olarak da tanıdığım için tekrar dinleyicilerimizin nezdinde huzurunda vurgulamış olayım. Ve inşallah Ozan gibi örneklerin çoğalmasını ve bütün engellilerin bir şekilde toplumsal hayata ve istihdama katılmalarını dileyerek sözü bırakayım.
Evet, Ali Ulusoy, siz neler aktarırsınız son söz olarak?
Öncelikle tabii TRT'mize, en güzel kuruluşumuzun bir yayın organında olmak bizim için onur verici. Bir engelli babası olarak diğer engelli akrabalarımıza, biz öyle görüyoruz Türkiye'de ve dünyada, başarılar diliyorum, umutlu olmalarını diliyorum ve bütün engellilerin tam istihdam edildiği bir dünyayı arzuluyorum.
Evet, Ozan Ulusoy, son sözü de sizden alalım.
Tabii. Ben buradan işte engelli kardeşlerime, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Bu işte ben yapamam, edemem, beceremem. Yani acaba yapabilir miyim? Kelimeyi kendi yerine ve inanmalarını ve kendine inanıp güveniyorsa bunu herkese gösterebilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, buraya kadar geldiğiniz için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün çok özel ve çok değerli bir konuğumuz vardı. Türkiye'nin ilk Down sendromlu girişimcisi Kadir Ozan Ulusoy ve babası Sayın Ali Ulusoy bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, aktardıklarınız için. Ve program danışmanımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Güray Bülbül bizlerle beraberdi. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Bu hafta engellilerin istihdamı konusunu masaya yatırdık. Haftaya bir başka konuyla karşınızda olacağız. Programımızı hazırlayan Gülşen Ayvaz, teknik yönetimde Nuri Göktaş, spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz efendim. Şimdilik hoşça kalın. Ekmek olur alın teri.